Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaydır mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam, kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile. Bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi mübarek belde Mekke-i Mükerreme'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden uzaktan da olsa sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönülleri kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, gençlerimizin evlilikten soğuduğu, evlilik yaşının 30'lara dayandığı, 20 milyonu aşkın gencimizin evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmediği, bir şekilde evlenenlerin ise çocuk yapmadığı bir Türkiye'de, aile olmaya giden yolda 54 önemli unsurun ilk maddesi olan evliliğin niçinlerinde size bu 9 programda, 2026'nın ilk 9 programında biyolojik, nörolojik, psikolojik, duygusal, ekonomik, kültürel, sosyolojik, kariyer ve demografik açılardan evliliğin niçinlerinden sonra geçen hafta evliliğin İslami niçinlerine gelmiş ve sizlere onları anlatmaya başlamıştım. Ne dedik kısaca? Hatırlayacak olursak Allah'ın emri olduğu için, Resulullah Efendimiz'in sünneti olduğu için, dinin yarısının tamamlanmasını sağlayan bir akit olduğu için, evlilik yoluyla insanların en hayırlısı olmayı sağladığı için, göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklara sahip kıldığı için, zinadan korunma vesilesi olduğu için, şeytanın vesveselerinden koruma vesilesi olduğu için, neslin helal yolla çoğalmasını sağladığı için, İffet ve namusun korunmasına vesile olduğu için gibi sebepleri ilk 9 maddede geçen hafta işledik. Bu hafta inşallah 10. maddeden devam edeceğiz. Aziz dostlarım, İslami olarak evliliğin 10. niçünü eşler arasında sevgi ve merhamet yaratılmasına vesile olması sebebidir. Evlilik sadece biyolojik değil, kalbi bir birleşmedir, duygusal bir birleşmedir. Rum suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala, Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi, onun ayetlerindendir, varlığının delillerindendir, onun varlığının belgelerindendir, değil mi? Daha ne olsun yani? En halaka, yaratması lekum, sizin için, min enfusikum, içinizden, nefislerinizden, ezvecen, zevceler, eşler. Neden? Bu eşleri yaratmasını varlığının delili kılmış ve delili olarak göstermiş Rabbimiz. Hemen devamında anlatıyor. Liteskunu, sükunete ermeniz, huzura ermeniz, ileyhe, onlarda için. Ve ceale, ve yine devam ediyor. Yine varlığın delillerindendir. Kılması, ve ceale neyi kılması? Beynekum meveddeten, aranızda muhabbeti, meveddeyi var etmesi. Ve rahmeten, ve rahmeti, merhameti var etmesi. İnne fî zâlike l-âyâtin liqâmin yetefekkerûn. Muhakkak ki bunda düşünen, insanlar için düşünen, bir kavim için, milletler için dersler vardır. Sadakallahul azîm. Aziz dostlarım, bu ayeti kerimede geçen sükûnet, meveddet ve rahmet kavramlarını ben bugüne kadar değerli hocam Hasan Kamil Yılmaz'dan daha iyi anlatan birisine rastlamadım. Elbette anlatanlar vardır ama izninizle ondan bir alıntı yapayım. Hasan Kamil Yılmaz hocam, Allah'ın ayetlerinden olmak üzere bir ömür boyu huzur ve mutlulukla devam eden uzunca bir aile birlikteliğinin muhtelif safhalarını bu üç safha olarak yorumluyor. Ve o kadar da insanın tabiatına, hayatına, ömrüne uygun ki bu açıklama, Allah ondan razı olsun. Birincisi, birinci dönem sükun ve sekinet safhası. Evliliğin ilk yıllarını oluşturan ve eşlerin fiziki ve ruhi bakımdan birbirlerinde sükunet buldukları, gözlerini dışa yumup aile yuvasına açtıkları ve sadece birbirlerinin gözlerini görmekle mutlu oldukları platonik dönem. Hayatın hızlı akışı, organizmadaki hücrelerin hızlı bir biçimde yenilenmesi sayesinde bu dönemde eşler kendi içlerinde birbirleriyle yetmekte ve problemlerini birlikte çözmekteler. Aslında burada hocamın açıkladığı bu kısımda hani biyolojik olarak, fiziki olarak, ruhi olarak, duygusal olarak aşkı tetikleyen, destekleyen, besleyen bütün unsurların bu dönemde zirve yaptığını, aşıkların birbirini görmeden huzursuz olduğu, mutsuz olduğu, birbirini gördükçe mutlu olduğu, birbirine kavuştukça sükunete erdiği ve cinsel olarak da hani birbiriyle mutmain olduğu, tatmin olduğu en böyle sükun ve sekinet safhası. İkinci dönemi Hasan Kamil Yılmaz hocam, Meveddet safhası olarak yine ayet-i kerimede zaten böyle söyleniyor. Bunu açıklarken de diyor ki evliliğin bu dönemde çocuklarla süslendiği, eşlerin birbirine samimi bir dost ve arkadaş gibi hayatın zorluklarını paylaştıkları, artık birbirini değil mi tanıdıkları, anladıkları, ölçtükleri, tarttıkları, biçtikleri ve ona uygun bir tavır geliştirdikleri kemal ve olgunluk dönemi diyor. İzdivaçların ürünü olan çocukların şenlendirdiği ortamda aile yuvası sevgi sıcaklığında kemale eriyor. Gençlik, cahillik ve tecrübesizliğin ürettiği yanlış tavırlar azalıyor. Eşler birbirini iyice tanımış oluyor. Sevgi ve güvenin egemen olduğu bir ortam oluşmuş oluyor. Bir yandan da hani bu dönemde orta dönem, eşlerin çocuklarını yetiştirip yavaş yavaş yuvadan uçurmaya hazırlandığı hasat dönemi de zürriyetimiz açısından bu dönem. Belki de aile saadetinin en yüksek seviyede soluklandığı bir ortam. Yuvadan uçan yavruların huzur ve mutluluğunu görmek ana yuvadaki meveddeti ve muhabbeti tezyit ediyor, artırıyor diyor Hasan Kamil Yılmaz hocam. Ve üçüncüsü, aziz dostlarım, burada bir izninizle parantez açmak istiyorum. Allah-u Teala'nın insanı sürekli böyle bir meveddet safhasında, sükunet ve sekinet safhasında tutmaya muktedirken, hani her şeyi tersine çevirerek ayet-i kerimede yaşlandıkça tersine dönen bir insandan bahsedilir ya, dolayısıyla hani zenginliğin elden gitmesi, sağlığın elden gitmesi, Allah muhafaza aklın elden gitmesi gibi sonuçta fıtrat, yaratılış tersine çevriliyor. Tekrar bizi o ilk halimize tebdil ediyor Rabbimiz. Bu da aslında onun varlığına aitlerinden, çünkü hiçbir şey baki kalmıyor. Sadece Allah baki, gerisi heves. Üçüncü safhasını, rahmet ve şefkat safhasını da Hasan Kamil Yılmaz hocam, gençlik ve olgunluğun ardından gelen sekinet ve meveddetle yaşanan dönemden sonraki yaşlılık safhası olarak açıklıyor. İşte bu her şeyin aslında rücu ettiği gibi insanın da yaşandıkça çocukluğuna geri dönmesi ayet-i kerimede buyurduğu şekliyle bu dönemde oluyor. Bu hem fiziki davranışlarda yardım ve desteğe muhtaç olmasını eşlerin birbirine, hem de psikolojik olarak şefkat ve merhamete en büyük ihtiyaç duyduğu dönem olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evliliğin son dönemi de böyle bir rahmet ve şefkat safhası. Burada yine izninizle bir parantez açmak istiyorum aziz dostlarım. Rabbimiz yeni bir bu dönemde azalan muhabbete, azalan meveddete bir aşı yapıyor. Tabiri caizse torun aşısı. Sadece bu anlattığımı sizlere tenzih ederim. Yani anlayışsızlıkla itham etmiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Ama inanın bu anlattığımı sadece ve sadece torun sahibi, muhabbetli dedeler ve nineler anlayacaktır, anlayabilecektir. Bütün hayat zorluklarla, zahmetlerle, belli imtihanlarla geçmiş, yetiştirdiğiniz yavrular yuvadan uçmuş, evlenmiş, gitmiş, kapınızı çalanlar azalmış, gelip gidenler azalmış, tam bu safhada hem torunların, o minicik yavruların nezdinde dedeyi ve nineyi sevgili kılıyor Allah, hem de nine ve dedelerin nezdinde torunları sevgili kılıyor. Yeni bir aşk iksiri, muhabbet iksiri, sevgi iksiri damarlarına zerk ediliyor. Ve bugüne kadar görmediğiniz, rahmetli babam oğul balı diye severdi evlatlarımı. Dolayısıyla yeni bir böyle bir aşk tezahür ediyor. O bedeninizde, duygunuzda, zihninizde, kalbinizde azalan o muhabbete. Çünkü evlatlar yanlış yapmış oluyor, ilişkiler zedelenmiş oluyor, muhabbet yıpranmış oluyor gibi yepyeni sıfır kilometre bir muhabbet veriyor. Bu da aslında Rabbimizin ayetlerindendir benim düşünceme göre. Neden? Allah kulunun düşmanı değil. Tam böyle aşka, muhabbete ihtiyaç duyduğunuz vakitte şehvetten ari, şehvetin dışında, yani şehvet eşinizle alakalı ama burada tamamen saf, temiz, pak, inanılmaz, mübarek bir muhabbet lütfediyor gönlünüze. Hani ölmek mümkün olsa Allah ve Resulünün dışında bir varlık için, torunları için, nineler, dedeler ölür gibi geliyor bana. Elbette evlat da çok değerli. Ama tam böyle yaşlılık, ihtiyarlık safhasında, bu son dönemde rahmet ve şefkat safhasında sadece eşleri birbirine bırakmıyor. Eşleri torunlarla bir anlamda gençlik iksiri, gençlik aşısı yaparak hem eşleri destekliyor hem de o yaşlı eşlerle, nine ve dedelerle torunları besliyor. Bu da sosyolojik olarak, toplumsal olarak, aile yapımızda evlatların hayatına da bir kolaylık olarak gönüllü bakıcı, işte öyle düşünün. Gönüllü mürebbiye, gönüllü öğretmen ve terbiye eden bir üstad. Bununla alakalı Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birbirini sevenler için nikah gibi güzel bir şey görülmemiştir beyanı da, bu evliliğin üç safhasında Rabbimizin varlığının delilleri olarak bu sevgi ve merhametin yaratılmasının bir tecellisi oluyor. Çünkü bunu nikahsız birlikteliklerde görmüyoruz. Uzaktan sevmelerle, gayrimeşru sevmelerle, çok sefil ve süfli bir hayat olan dost hayatıyla, metres hayatıyla, hoş, buna da dost gibi güzel bir kelimeye böyle bir fuhşiyatın içerisinde kullanma çok nezih bir ifade değil. Ama maalesef öyle meşhur olmuş bu galiz hata. Dolayısıyla böyle değil. İlahi bir şekilde bu aşkın oluşabilmesi nikahla mümkün. Oradaki rahmeti, muhabbeti, meveddeti, sekineti, sükuneti Allah o şekilde lütfediyor. Maddede yine bu sükunet ve huzur bulmaya değinmek istiyorum aziz dostlarım. Ayet-i Kerim'i açıkladım ama Kur'an-ı Kerim evliliği insanın iç dünyasında sükun bulduğu bir yuva olarak tasvir ediyor, tarif ediyor. Sevgi ve merhametin bir arada bulunduğu bu iklim sadece romantik bir duygu değil, kriz anlarında bile aile ayakta tutan ahlaki bir bağ olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evlilik dediğimiz şey aslında haddi zatında huzurun kaynağını meşru zeminde inşa etme niyetiyle ortaya çıkıyor. Yoksa hani gayrimeşru birlikteliklerde de, hani bir evde beraber yaşamaksa, insan otelde de beraber yaşayabilir biriyle, tuttuğu günü birlik evlerde de Allah muhafaza bir hayat sürebilir. Ama o süfli hayatın içerisinde bu muhabbetin, bu huzurun, bu sükunetin bulunması imkansız. Rabbül Alemin Azap suresi 40. ayet-i kerimede sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için üzerinize rahmeti indiren odur buyuruyor ya. Aynen bu şekilde, sanki hani düşünün, dünyada cahiliye dönemi düşünün. Bütün fuhşiyat almış talamış her tarafı, helale harama bakan yok. Aynen o şekilde aileleri de, kadın ve erkek cinslerini de o karanlıktan, içine düştükleri süfli hayattan aydınlığa, rahmete, muhabbete çıkartmak için bu evlilik müessesesini sanki bir rahmet olarak, merhamet olarak, müvettet olarak üzerimize indiren odur gibi algılayabiliriz. Yani sadece bu sırf bir karanlık aydınlık meselesi değil, delaletten hidayete, sapıklıktan güzelliğe, İslamiyete bizi çıkarması da aile açısından o nikahla oluyor. Zaten bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada saliha bir eşten daha huzur verici bir nimet yoktur diye buyuruyor. Aziz dostlarım, yani dünyanın tabii ki çok çok türlü nimetleri var. Gençlere sorsak para diyorlar. Çalışanlara sorsak iş sahibi olanlara kariyer diyorlar. Siyasettekilere sorsak devlet diyorlar. Ama düşünün, koskoca Kanuni Sultan Süleyman halk içinde muteber bir nefse yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek, yani devletin bütün imkanlarını bir nefes, sağlıklı bir nefes almak için değişeceğini, değiş tokuş yapabileceğini o muhteşem beytinde ifade etmiş ya. Aslında bunun üstüne de bir tane daha beyt yazılacak olsa, Saliha eşten daha huzur verici, daha hayırlı bir nimet de yok. Bunun akabine biz hani kelam-ı kibar olması hasebiyle, kanuniye yok bir nimet bir nefes sıhhat gibi, olmaya nimet cihanda Saliha bir eş gibi desek, bu hadis-i şerifin şerhi olarak yeridir aziz dostlarım. 25 yıldan beri, çeyrek asır oldu, aile koçluğu yapıyorum. Aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum. Yurdu karış karış dolaşıyorum. Dünyayı geziyorum. Seminerler veriyorum. Anlatımlarda bulunuyorum. Kitaplar yazıyorum. Hakikaten eşten dolayı gönlü yanık birçok insan tanıdım. Ve eğer Saliha bir eşle evliyse de dünyanın bütün imtihanlarından çok kolaylıkla sıyrılan, dışarıdaki imtihanlardan evine bir şekilde sığınan insanlar da gördüm. Hakikaten aile en sağlam, en muhkem kale. O kaleyi sağlam tutan da eskilerimiz, büyüklerimiz İçişleri Bakanı derdi, Dahiliye Nazırı derdi eşlerine. Aynen öyle eşlerimiz. Evliliğin İslami niçininde 12. niçin karşılıklı hak ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağladığı içindir aziz dostlarım. Evlilik her iki tarafın hukukunu, hakkını Allah'ın güvencesine aldığı bir düzen kurmaktır. Çünkü eşlerimizi Allah'tan emanet alıyoruz. Ayet-i Kerime bunu Rabbin bir hakkı olarak tescil ediyor. Bakara suresi 228. ayet-i kerimede erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde maruf hakları vardır diye buyurarak, yani Allah muhafaza eşlerimiz bizim kölelerimiz, biz de eşlerimizin köleleri değiliz. Karşılıklı hak ve hukuklara riayet etmek üzere kurulan bir yuvada, üstelik bu konuyla alakalı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların hakkında Allah'tan korkun diye buyurması bizi biraz sarsması gerekiyor. Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız diye buyuruyor Allah Resulü. Aziz dostlarım bir düşünün. Bir elektronik, bir cihaz aldığınızı, bir mutfak gereci aldığınızı. Hani eşim Sema Hatun'dan biliyorum. Komşularımız böyle bir yemek getirdiğinde onların yemek getirdiği tabakla alakalı çok aşırı hassas oluyor. Ya çünkü bir anısı vardır, evlilik çeyizidir, birinin hediyesidir. Yani basit bir tabak, hani tabak bulunmayacak bir şey değil. Onda bile aşırı hassas davranıyoruz yani. Neden? Komşudan emanet aldığımız için. Aziz dostlarım eş bu ya. Bir düşünün yani, bir zamanlar bir annenin kuzusuydu, bir babanın kuzusuydu. Özene bezene yetiştirildiler. Üzerlerinde büyük hak ve hukuk doğarak, büyük umutlarla bugünlere getirdiler. Sonra bir el oğluna nikahlanarak eş kılındılar. Bunu demek ki sadece annesinden babasından değil Allah'tan emanet aldığımızı düşünerek izdivaç yaptığımızda ancak bu eşlerimizin bizim üzerimizdeki haklarına dikkat ediyoruz, riayet ediyoruz. Yoksa hani Allah tanımayan bir insana hangi hak, hangi hukuk, Allah muhafaza her şey güme gider. Dolayısıyla burada yeniden çok özür diliyorum bu gayrimeşru ilişkilerle alakalı. Sürekli zihninizi bulandırmak istemiyorum. Bu mikrofonları kirletmek istemiyorum. Ama ve lakin fakat derdi Arapça hocalarımız. Ama ve lakin fakat geldi anlatma aziz dostlarım. Bu karşılıklı hak ve sorumluluklar. Hani bir kere Allah'tan emanet aldık ya. Hani Allah'ın da en sevmediği helal boşanma ya. Dolayısıyla burada her boşanmada arşın direklerinin sallanması anlatılır hadis-i şerifte ya, aynen öyle. Hani bu çok kerih görülen ama çaresiz kalındığı durumda da açık bir kapı, ya hayırla bırak ya hayırla tut ya hayırla bırak düsturu çerçevesinde. Katolik nikahta yok yani, hayırla tutulmuyorsa günaha devamın bir alemi yok. Ama gayrimeşru ilişkilerde bu karşılıklı hak ve sorumlulukların yerine beklentiler geliyor. Hani sen bana iyi davran, ben de sana iyi davranayım. Sen beni üzme, ben de seni üzmeyeyim. Şeytan da bu ilişkiyi hoş gösterdiği için normal ilişkilere göre bu daha tatlı geliyor nefse. İkinci nefse tatlı gelmesinin sebebi gayrimeşru ilişkinin Allah'tan artık bir emanet alıyorsunuz ya. Hani nasıl bir restorana gittiğinizde yiyorsunuz, içiyorsunuz. Tabağa, çanağa kim dikkat ediyor? Kırılırsa kırılsın, parasını verirsiniz, geçersiniz yani. Teşbih tahta yok. Aynen o gayrimeşru ilişkilerde de hani bir yerden emanet almadığınızı düşündüğünüz için Allah muhafaza, orada hak hukuk gözetmeden aslında çok büyük haklara giriliyor. O anne kuzularına, o anne yavrularına. Dolayısıyla o emaneti riayet gibi bir şuuru da insana kazandıran evlilik müessesesi, aynı az evvel anlattığım o torun muhabbetinde olduğu gibi yeni bir sevginin Allah tarafından size lütfedilmesi gibi, burada da evlilikle beraber başlayan yeni bir emanet hukuku, emanet sorumluluğu, emanet duygusu başlamış oluyor. Evliliğin 13. İslami niçini aile yapısının kurulması. Yani bir yeni yapı kuruyorsunuz. Sağlam bir toplumun temeli aile çekirdeğinde atılır. Aileyle var olur. Toplumun en küçük yapı taşı diye anlatılır. Allah Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 80. ayet-i kerimede Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri kıldı diye buyuruyor. Dolayısıyla hani bizzat hem nikahla hem evlilikle aile yapısının kurulmasını, hani biyolojik olarak eşlerimizle ürememizi, çoğalmamızı, cinsel hayatımızı, her türlü muamelatımızı Allah'ımız kıldı bize. Bizim için var etti. Aynen böyle biyolojik varlığımızın dışında da ailenin var olmasıyla alakalı sosyolojik anlamda, demografik anlamda bir kurumsal yapı olarak da aile yapısını kurdu. Dolayısıyla aile evsiz olur mu? Hayır. Bütün yeni evli çiftlerin bir numaralı hayali nedir? Bir evimiz olsun, değil mi? Eski Türk filmlerinde olduğu gibi pembe pancurlu evimiz olacak Nalan diye anlatırdı ya. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu konuda da bir parantez açıp yöneticilerimize, idarecilerimize, yerel yönetimlere, bu konudaki iş adamlarımıza, bu konuda sözü geçen, bu konuda birikimi olan, bu konuda gücü olan bütün insanlarımıza bir vebaldir. Aziz dostlarım, hakikaten aile hayatında büyük bir gelirin büyük bir kısmının kiraya ödenmesi bir kul hakkıdır. Bir insanlık sorunudur ve suçudur. İnsanlık suçudur. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Altyapısı devletimiz tarafından hazırlanmış. Çok güzel böyle sanki kamping alanları gibi. Bahçeli, ondan sonra doğanın içerisinde konteyner kentler kurulması çok mümkündür. Nasıl ki devletimiz Kahramanmaraş depremlerinden sonra 11 ilimizi yeniden ihya etti. Bu olmayacak bir şey değildir. Üstelik 11 ilin ihyasından çok daha kolay bir şeydir. Yurt dışında çok araştırıyorum, bakıyorum, ediyorum. Maksimumunu söylüyorum size, 250-300 bin TL. Klimalı, mutfağı çok güzel, banyosu, tuvaleti çok güzel, oturma odası çok güzel. İki odalı, küçük konteyner evler. Hani bunları 5 bin lira taksitle alması mümkün. 2-3 bin lira taksitle bile alması mümkün. Alacak, kira da denmez buna. Yani aidat öder gibi. Çevresel koşulları da devlet tarafından sağlandığı için bütün o sosyal alanları yanında okuluydu, kreşiydi, camisiydi, sosyal alanlarıydı, parkıydı. Dolayısıyla böyle küçük küçük konteyner evler bugünün dünyası için bu evlerimizin huzur ve dinlenme yeri kılınmasıyla alakalı bir vesile gibi geliyor bana. Yoksa kirasını ödeyemediğimiz evlerde, ev sahibiyle sürekli çemkirme içinde olduğumuz evlerde, her yıl kira artışında karabasanların üzerimize çöktüğü evlerde o muhabbet, huzur ve meveddeti çok bulamıyoruz. Bu konuda yöneticilerimizin ve iş adamlarımızın çok vebali olduğunu düşünüyorum aziz dostlarım. Olmayacak şey değil. Hani yapan şirketler var, yapan STK'lar var, yapan kurumlar var. Çalışanlarına öncelikli olarak bir ev sahibi olmalarıyla alakalı imkanı seferber edecek olanlardan Allah razı olsun. Eğer bunu yaparlarsa çalışanlarına yardımcı olmanın dışında Allah'ın bu ayeti kerimesine de Allah'ım madem ki evleri huzur ve dinlenme yeri kıldın, ben böyle taksidi ödenmemiş, kirası ödenmemiş, faizi altında inim inim inlenmiş, ödeme güçlüğü çektiği için ailede muhabbetin kalmadığı, uykuların kaçtığı bir evden ziyade gerçekten evin huzur ve dinlenme yeri kılınacak stressiz bir eve dönmesiyle alakalı bu sistemi kurdum diyen iş adamlarımızdan ve yöneticilerimizden Allah'ımız çok çok daha razı olacaktır. Çok daha fazla onlara lütfedecektir. Lütfen bunu unutmayın. Aziz dostlarım, burada merak eden dostlarım için hakikaten ben sonuna kadar izledim. çok da böyle müteessir oldum. Güader'in bir zirvesinde o dönemin başkanı Mehmet Kalyoncu, sevgili Mehmet Kalyoncu dostum sunumunu yapmıştı, anlatmıştı. Zaten oradaki ifadesiyle de deprem bizlere vicdanlı olmayan aklın enkaz altında kaldığını gösterdi. Akıllı şehirler kavramı da bu depremde enkaz altında kaldı. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım demişti. Ve kendisinin de destekleriyle ortaya çıkan Umut Çizgisi belgeselini o zirvede izlemiştik. Ben bu belgeseli, Umut Çizgisi belgeselini bütün dostlarıma, devletimizin gücünü, anlayışını, eğer yapmak istenirse bu ülkede her şeyin çok kolay bir şekilde seferberlik ilan ederek yapılacağını anlamamız açısından izlemenizi tavsiye ediyorum aziz dostlarım. Burada evlerin huzur ve dinlenme yeri kılınması ile alakalı bir komşu hakkı olarak da bir hukuku hatırlatmakta fayda var. Madem ki evlerimiz bizim için bir huzur ve dinlenme yeri, komşunun komşuya, Allah muhafaza cinsel açıdan birbirine yan bakarak, şehvetle bakarak, birbirini ayartarak, aldatarak, en büyük günahlardan bir tanesi aziz dostlarım, ya da sesle, gürültüyle, kokuyla huzursuzluk vererek eziyet etmesi, Allah muhafaza, ya da selamı sabaha keserek gelmemesi, gitmemesi, hediyeleşmemesi, ziyaretleşmemesi gibi sıkıntıların olması Allah'ın bu ayetini, Allah korusun, hiçe saymak olur. Yani evlerimiz sadece binasıyla değil, işte az evvel bina hususuna değindim, içindeki ailesiyle değil, yanındaki komşusuyla da bir huzur ve dinlenme yeridir. Buna azami riayet etmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu konuyla alakalı mümin bir kimse Allah'a takvadan sonra saliha bir eşten daha hayırlı bir şeye sahip olmamıştır diye buyuruyor. Aziz dostlarım, hani düşünün, takva zaten kemalatın zirvesi. Demek ki ondan bir sonra gelen şey saliha bir eş. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e lütfeylesin. Annelerimize burada küçük bir hatırlatmam olacak, küçük bir çağrım olacak. Ne olursunuz? Ahmet Yaşar Demir ağabeyden dinlemiştim. Hani Özbekistan'da uzun yıllar, 20-25 yıl kalan, yatırımlar yapan bir Özbek filmi izledikten sonra belgeseli, nasıl oluyor da hani Rusya'nın bunca yıkımından sonra, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bunca eziyetinden, KGB'nin bunca işkencesinden sonra bu ulus, bu millet bu kadar ayakta kalıyor, hayatta kalıyor, üstelik bu kadar şuurlu oluyor diye. O da Özbek anneleri demişti Münir'cim, Özbek anneleri. Aziz dostlarım, hanımefendi kardeşlerim, annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz, ne olursunuz Allah lillah aşkına çocuklarınızı, özellikle hanımefendilerden bahsediyorum, kızlarınızı, hanım kızlarınızı, kendi başına buyruk, ayakları üstünde duran, kariyer yapan ve bununla gurur duyduğunuz bir evlattan ziyade evinin kadını olacak, erkeğinin eşi olacak, çocuklarının annesi olacak bir anne adayı, bir eş adayı olarak yetiştiriniz ne olursunuz. Hani aile koçluğu yaptığımı söylemiştim. Hoş, son dönemde de biraz yurt dışındayım. Hani buradan uzaktan öyle bir imkanım olmuyor. Arada Zoom üzerinden bazı şeyler yapabiliyoruz ama yani gördüğüm kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla, kızım el oğluna güven olmaz. Sen bir şekilde eğitimini yarım bırakma sakın. Şu kariyerini bir tamamla. Altın bileziğini eline al. Aziz dostlarım, yani yemin hoş bir şey değil. Bu mikrofonları da kirletmek istemiyorum. Allah Resulü'nün kerek gördüğü bir şeyi bana işletmeyin ne olursunuz. Ama itimadınızı biliyorum. Bana olan itimadınızı, muhabbetinizi, sevginizi, güveninizi. Ne olursunuz ya. Yaramıyor yani. Para kurtuluş sağlamıyor. Kariyer kurtuluş sağlamıyor. Üstelik ellerine altından bileziklerini aldı diye düşündüğümüz hanımefendiler bir müddet sonra dikleşmeye, diklenmeye, geçimsiz hale gelmeye, bir müddet sonra aileden kopmaya, evden kopmaya, çocuklarından ayrı durmaya, paraları da olduğu için çocuklarını yabancı bakıcılara, dadılara emanet etmeye başlıyorlar. Yani bir toplumun sosyolojik olarak, dini olarak, milli olarak, kültürel olarak çöküşünün ilk adımı bence bu. Yıllardan beri büyüklerimize bunu bir türlü anlatamadım. Hani maalesef devlet büyüklerimiz de bu hatanın içerisindeler ama biz de bu mikrofonlardan doğruyu, hakkı, hukuku söylemek zorundayız. Yarın bir gün mahşerde Allah'a karşı sorumlu olma riski var. Kulum neden söylemedin? Ben o mikrofonu sana tahsis ettirmiştim derse Rabbim ne diyeceğim? Aziz dostlarım, bunu ne olur bir not alın. Kadın istihdamı geleceğimizin, aile yapımızın, toplumsal yapımızın, İslami şuurumuzun önündeki en büyük engellerden, en büyük tuzaklardan bir tanesidir. Bir kadın neden istihdam edilir? Yani ne zor var sabahın köründe kalkıp onca erkeğin işini yapmaya, onca erkeğe hizmet etmeye, adına patron denilen bir varlığın bir dediğini iki ettirmemeye, sıkıntılı olsa bile sıkıntısını hissettirmemeye, canı sıkkın olsa bile en güzel yüz ifadesiyle, ses tonuyla cevap vermeye ne muhtaçiyeti var bir hanımefendinin? Normal hayatını yaşayamıyor yani. Para için olduğu çok kesin değil mi? Başka bir şey için değil. Para için ve hani bunu zaruri bir şey anlamında, zaruri meslekler anlamında, işte bir jinekologdur, bir doktordur. Hakikaten yapılması gereken hanım hanıma olduğu bir şeyde İslami çizginin, çizgilerinin sınırlarının dışına çıkılmaması sağlayan bütün meşru mesleklerde tamam. Ama genel anlamında söylüyorum bunu. Zaruret hali başka bir şey. Ama genel itibarıyla kadını evinden kopartma harekatı dışarıda toplumsal hayatın çöküşüyle sonuçlanıyor. Bunu lütfen unutmayın. Anne ile çocuk arasındaki bağın kopmasıyla sonuçlanıyor. Karıyla kocanın arasının açılmasıyla sonuçlanıyor. Toplumsal refah da gelmiyor. Ekonomik kurtuluş da olmuyor. Her ne kadar Batı bize bunu bir toplumun kalkınması için işte şu kadar kadın istihdamı gerekiyor falan dese de İslam itikadının, İslam hayatının, İslam kültürünün, İslam inancının omurgası aile omurgasıdır. Aileye tutunarak, ailede eğitilerek, ailede yetiştirilerek sağlam imanla ve itikatla büyütülür çocuklar. Abdestli emzirilerek, hamlet dönemi abdestli atlatılarak, haramdan sakınılarak, en güzel dualarla, Kur'an-ı Kerimlerle, tilavetlerle, doğumundan sonra emzirme döneminde yine bu İslami hassasiyetlere azami dikkat edip, abdestli bir şekilde, kıbleye dönük bir şekilde, Kur'an-ı Kerim okuyarak, konuşarak, anlatarak, o güvenli bağın oluşturulması ve ilahi ninnilerle ümmetin kadim değerlerinin kulağı fısıldanmasıyla Selahaddin Eyyubiler, Fatih Sultan Mehmetler yetiştirilir aziz dostlarım. Annelerden kadın istihdamı yaftası altında bu hak, bu şeref, bu paye alınıyor. Buna dikkatinizi çekmek istedim parantez açarak. 14. İslami gerekçesi evliliğin niçini olarak kadınların psikolojik açıdan güçlendirilmesi. Evlenen kadın, bekar kadına göre çok daha fazla sevildiği için bir tık daha mutludur aziz dostlarım. Çünkü hani aile ortamında anne sevgisi, baba sevgisi, kardeş sevgisi, abla abi sevgisi, amca hala dayı teyze bunların sevgisini yaşamıştır. Ama yaşamadığı bir büyük bir sevgi vardır. Ayet-i kerime ile tescil edilen, az evvel anlattım ya meveddet diye. Ona aşık olan bir eşi olacaktır evlendiği zaman. Bu yepyeni, aynı torun sevgisi gibi anlattığım size. Torununuz olduğunda yeni bir sevgi türü geliyor ya, burada da evlendiğinizde yepyeni bir sevgi türü geliyor. Aşk diyoruz buna. Dolayısıyla her halükarda evli olan kadın, bekar olan kadına göre çok daha fazla sevildiği için, ona çok daha fazla ihtimam edileceği için, ihtimam göstereceği için psikolojik açıdan kendini çok daha değerli hissedecektir. Bir de hani nasıl ihtimam göstermeyelim? Nisa suresi 19. ayet-i kerimede Rabbimiz onlarla hoş geçinin demişken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarına karşı en nazik olanınız imanı en mükemmel olanınızdır demişken imanın mükemmelliğini hanımlara karşı nezaketimize yormuşken hani nasıl sevmeyelim, nasıl ihtimam göstermeyelim, nasıl özen göstermeyelim? Burada da tabii kaim-i valide kaynana hanımefendi dinleyenlerime küçük bir uyarım olacak. Bu konuda hani evlatlarına eşleriyle alakalı bir şeyler çıtlatmasınlar, bir şeyler fısıldamasınlar, bir şeyleri yanlış yorumlamasınlar. Aile içerisinde müdahalelerle o evliliği zayıflatmasınlar ne olursunuz. Çünkü hanımına tabii ki iyi davranacak, tabii ki nazik olacak, tabii ki güler yüz olacak, tabii ki şefkatli, merhametli olacak, tabii ki onun bir dediğini ketmeyecek. Bir insanın aziz dostlarım hanımına karşı nazik olması annesine karşı nezaketsiz olmasını gerektirmez. Hanımına karşı iyilik yapması annesine kötülük yapmasını gerektirmez. Anne ile hanımı yarıştırmayacağız aile içerisinde. Burada bu psikolojik açıdan güçlendirilme kısmına yeniden dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü yani gücü nispetinde tabii. Kimisi çam sakızı çoban armağanı yapar. Kimisi kendi gücüne göre develer yükü altınlarla, mücevherlerle, mihirlerle, hiçbir burada tavan yoktur. İstediği kadar verebilir helalinden. Dolayısıyla her şey tabii böyle bir, nasıl söyleyeyim, zinet demek değil her şey. Ama davranış da burada çok önemli. Hanımefendi 4 milyar erkek içerisinde ilk defa kendisine bu kadar kibar ve nazik davranan, bu kadar kendisine şefkat ve ihtimam gösteren bir varlıkla karşı karşıya kaldığı için onun gönlünde de bu evlilik çok daha psikolojik açıdan muhabbetle sonuçlanan, onu güçlendiren, onu destekleyen, kendini çok iyi hissetmesini, kendini çok güçlü hissetmesini sağlayan bir muamelat olacak, bir akide olacak, bir akit olacak. Aziz dostlarım, bugünlük de bu kadarlık diyelim. 14 madde anlatmış oldum. Sanıyorum Allah lütfederse gelecek hafta İslami niçini bitirmiş oluruz. Bekar kardeşlerimin 9 programdan beri anlattığım bu hususları biraz daha içselleştirerek, düşünerek, bu hususlardan hangisinin kendileri için çok daha uygun olduğunu, olacağını, hangi niçini evliliklerine niçin olarak kabul edeceklerini, evli olan kardeşlerimin de evliliklerinde bunca anlattığım ayet-i kerime ve hadis-i şerife uygun bir şekilde onlara iyi, kibar, nazik davranmakla alakalı, onlarla hoşça geçinmekle alakalı, onların gönlünü almakla alakalı, en sonunda bu iyi davranışlar sonucunda da aileyi bir meveddet, muhabbet ve rahmet mekanı kılmakla alakalı, huzur ve sükun bulacağımız, dinleneceğimiz bir mekan kılmakla alakalı, umarım bir kendilerini sığgaya çeken bir Molla Kasım gelmeden kendilerini sığgaya çekmene vesile olan bir unsur olur. Bu haftalık da bu kadar diyelim aziz dostlarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.